Ayrım 29.
Sayfa 289. Eskiden, diyordu Clotilda, mücadeleden ve güçlüklerden uzak kalmayı, her zaman tasasız ve mutlu olmayı düşlerdim. Fakat biz emekçiler için yeryüzünde böyle bir yaşam olanağı yok. Evet, düşünen, adalete soluduğu hava kadar ihtiyaç duyan insanlar için böyle bir yaşam yok, diye ekledi Bartenyeva. Ama durup dinlenmeden çalışmalıyız, mücadele etmeliyiz. Karı koca Weber'in kent dışında yaşadığı sayfiye, hanım ellerle ve yaban üzümleriyle kaplı oldukça küçük bir evdi. Uzaktan otlarla kaplı küçük bir tepeciğe benziyordu. Evin bahçesinde konukları ilk karşılayan sarı tüyleri ve siyah baygın gözleriyle İskoçya asıllı teriyer cinsi bir köpekti. Köpeğin ardından Beatrice Webb göründü ve konukları gösterişli bir tavırla küçük hole davet etti. ''Merhaba Shaw, görüyorum ki yalnız değilsiniz.'' Harika. Bayan Marks Evelyn'i gördüğüme çok sevindim. Nasılsınız? Umarım yol sizi yormamıştır. Davetimizi kabul etmeniz beni çok mutlu etti. Davetiyeyi bu yılın başında göndermiştim. Şimdi ise ilkbahardayız. Geleceğin Shakespeare by Show'u bu süre içinde birkaç kez görme şerefine eriştik. Lütfen hep birlikte üst kata çıkalım. Şurada sağ tarafta Bernard sizin odanız, sol tarafta ise her şey Evelyn çifti için hazırlanmış durumda. Sizi 5 çayına bekliyoruz. Tassie ve Edward yatak odasına girdiler. Çantadan akşam kıyafetlerini çıkarıp askılara astılar ve yıkandılar. Eleanor birkaç kez pencereden baktı. Çimenler ufka doğru uzanıyor, eğimli arazide ufukla birleşiyordu. Her şey taze, sanki daha yeni temizlenmiş hissi veren bir yeşillikle kaplıydı. İki saat sonra ev sahipleri ve konuklar daracık yemek odasında toplandı. Üzerlerine yağ sürülüp salatalık, jambon, peynirle zenginleştirilmiş ekmek dilimleri ve koyu yeşil bir içecekle dolu 5 fincan tekerlekli bir masanın üstünde duruyordu. Beatrice konuklara sandviç ikram etti ve şeker katılmamış aromalı Hint içeceğini ilk olarak kendi içti. Hemşehriniz Oscar Wilde'ı gördüm. Süslü ve kadın tavırlı biri. Her şeyi teşhire yönelik, dedi düşmanca bir tavırla. Size tamamen katılıyorum. İngiltere'deki salonların sevgilisi perçemlerini alnına doğru indirerek saçlarını prense benzetmek için ondüle yaptırıyor. Geçenlerde eleştirmenlerden biri onun saçlarının dalgalı, dişlerinin de çarpık olduğunu yazıyordu diyerek destekledi Bayan Webby Evelyn. İrlandalı İrlandalı'ya karşı bu bir kardeş kavgasıdır diye takıldı Shaw. Ama şu bir gerçek ki insan günümüzde sağlam dişlere sahip olmalı. Ben en azından bir kaplan kadar güçlü bir ağza sahip olmak isterdim. Zavallı Wilde'ın gerçekten de çirkin, en önemlisi zayıf dişleri var. Bu eksikliğini gizlemek için konuşurken bir kadın gibi ağzını kapatıyor. Özellikle İngiltere'de sanatçı Byron ve Shelley'den devralınan geleneğe göre yakışıklı olmalıdır. Oscar Wilde bir istisna değil bana göre. Üstelik o yetenekli, özgün ve son derece zeki. Bizim adada feodaller birkaç dükü aynı anda davet etmezlerdi. Biz iki oyun yazarının bulunduğu ziyafetimizde yüksek sosyeteden Wilde'a gereğinden fazla zaman ayırıyoruz diye söyleşiye müdahale etti Beatrice hükmedici bir tonda. Her zaman olduğu gibi haklısın canım, dedi o ana kadar susan ve salatalıkla birlikte ekmekleri peş peşe yutan Sidney Webb. Sizin eserinizi bekliyoruz Bernard ve eserinizin yaratacağı yankılara şimdiden seviniyorum. Sahiden adı neydi piyesin? Batakhaneler. Umarım özellikle de Fabianların düşünceleri size esin kaynağı olmuştur değil mi, diye sordu Beatrice, Evelyn'lere zafer kazanmış bir edayla bakarak. Korkarım çok saygıdeğer toplumumuzun şiddetle propagandasını yaptığı nezakete aldırmıyorum artık, diye gülümsedi Shaw. Ben hep inançlarının soyluluğuyla övünen meşhur orta sınıfın ve yararsız aristokrat gençliğin batakhanelerde sürünen ayak takımı sayesinde nasıl semirmekte olduğunu göstermeye çalışıyorum. Sosyete salonları için pek hoş olmasa da güncel bir tema. Çözümsüz kalmış pek çok sorun her oyun yazarını olduğu gibi beni de rahatsız ediyor. Doğru değil mi Evelyn? Kuşkusuz, diye yanıt verdi Eleanor'un kocası. Ben sosyalistim ve konu seçiminde esas olarak bunu baz alıyorum. Benim bireyci davrandığım sorunlar yok değil, diye sürdürdü konuşmasını Shaw. Gerçeklerden korkmak yersiz. Eğer birlikte göğüs gerersek gerçekler daha az rahatsız edecektir. Hukukçular, doktorlar, din adamları ve profesyonel politikacılar bir yana, dram sanatı ve gazetecilik gibi insanı soysuzlaştıran meslekler üzerine yazmak isterdim. Kendimi de bu çevrenin dışında tutmuyorum. Eğer bir yalan söylüyorsak, sağduyumuza aykırı hareket ediyorsak, sahip olduğumuz yeteneklerimizi kim bilir nelere harcıyorsak, yazık bize. Bununla kıyaslandığında bedenini satan günahsız bir melektir. İnançları olmayan insanlar kirlenmiş ama zavallı kadınlardan daha da tehlikelidir. Demek ki tek bir çıkış yolu var, dedi Eleanor. Elbette yeryüzünü ve toplumun yeniden yapılandırılması ve elbette sosyal reformlar. Bu tartışma götürmez. Ama sevgili Eleanor, Cromwell ve Monk tarafından yakılan köyleri anımsayın. Kan, gözyaşı, küller. İşte toplumsal çılgınlığın kuşatmasındaki insanların yapacakları. Eğer devrim umutsuzluğa düşmüş, yarı vahşi insanlar tarafından gerçekleştirilirse, bu tüm insanlığa ve en önemlisi de kültüre çok pahalıya mal olur. Henüz cahillikten kurtulamamış bir halk için biz zaten çok fazla özveride bulunuyoruz. Biz, yani eğitimli insanlar. Özgürlük ve eşitlik nasıl elde edilecek? İşte günümüzün en zor ödevlerinden birisi. Ve biz evrene şan olsun ki hiçbir kurban vermeden dünyayı mükemmele götürecek çözümü bulduk. En önemlisi de budur. Beatrice konuşmasını ayakta sürdürüyordu. Onun tutkulu ama pek de iyi niyetli görünmeyen hırslı, ince ve keskin hatlı yüzü sararmıştı. Eleanor ucuz kartpostallardaki Katolik rahibelerin fotoğraflarını anımsamıştı. Bu haliyle Bayan Webb önceden günahkar bir manastır başrahibesi olan Grenadalı Kutsal Teresa'yı andırıyordu. Sevgili Beatrice, dedi şom neşeyle, sizi dinlerken birden Foma Aquinas'ın konuşmasını anımsadım. Ben hayat boyu yalnızca tek kitap okumuş bir insandan korkarım. Bense gerçeğe ulaştığına inanan ve onu kabul etmeyen herkesi yok etmeye hazır fanatiklerden korkarım. Kim bilir, biz Fabianlar daha gözleri açılmamış köpek yavrularıyız. Paris Kongresi kazandığı zaferle bizi alaya aldı. Nasıl böyle konuşabilirsiniz, diye çıkıştı Sidney Webb. Beatrice haklı. Biz yoksul sınıflar için zaten çok şey yapıyoruz. Eğitimimiz, varlık düzeyimiz ve sahip olduğumuz konum bize başka ufuklar açabilirdi. Fakat biz her şeyimizle özveride bulunuyoruz. Bununla birlikte bizi ve işçileri eşit saymak mümkün değildir. İngiltere'nin kendi tarihi, kendine özgü yolu vardır. Ben politikada cerrahi bir operasyona karşıyım. Aksi takdirde ölecek birinin bacağının kesilmesine de mi karşısınız mesela, diye sordu kışkırtıcı bir tavırla Evelyn. Rica ederim, tartışmayı kesin. Akşam yemeğinden önce yürüyüşe çıkma zamanı, dedi ev sahibesi emredercesine. Konuklar uysalca ayağa kalktılar, yağmurluklarını giyindiler, her ihtimale karşı şemsiyelerini de aldılar ve ormanın içindeki açıklıktan yürümeye başladılar. Beatrice uzun bacaklı Shaw ile birlikte önden gidiyordu. Onların ardından da Eleanor, Sidney ve Edward vardı. Sandy adındaki sarı tüylü sakallı köpek de yürüyüşçülere eşlik ediyordu. Sahipleri gibi o da ağırbaşlı ve kendinden emindi. Büyük bir bilim adamı olarak kabul ettiğim Bay Engels ise sosyalizm üzerine Fabian İncelemeleri adlı yapıtımı gönderdim bir süre önce. Ne yazık ki anladığım kadarıyla benim yapıtımı benimsemeyecek, dedi Sidney. Bir an tereddüt eden Eleanor soğuk bir yanıt verdi. Tahmininizde yanılmadınız. Bay Engels'in sözlerinden anladığım kadarıyla ben kitabınızı henüz okumadım ama kaba ve yanlış ekonomik teorilere dayanarak Marx'ın teorisini çürütmeye çalışıyormuşsunuz. Ayrıca sosyalizmin komplo yoluyla burjuvaziden reform adı altında sadaka kopararak gerçekleştirilebileceğini savunuyormuşsunuz. Sidney Webb bir an durakladı, yüzü kıpkırmızı kesildi, gözlüğünü çıkardı ve şişmiş göz kapaklarını üzgün bir şekilde kırpıştırdı. Küçücük miyop gözleri yusyuvarlak olmuştu. Bağışlayın, dedi Eleanor, ama siz bizim için en önemli olan konuya değindiniz. Elbette, elbette Bayan Evelyn, açık sözlülüğünüz, cesaretiniz için size minnettarım. Herkes böyle dürüst konuşamaz. Ben de zaten sizi ve Bay Engels'i Fabianlara kazandırma hesabı yapmamıştım. Her zaman öncelikle sabırlı olmalı ve yalan konuşmamalıyız. Shaw haklı. Fanatizmden daha kötü bir şey yoktur. Tartışmalarımızı baylar 19. yüzyıla yakışır düzeyde yapacağız. Ama şimdi değil. Hava ne kadar temiz, değil mi? Denizden gelen hava insanı nasıl da serinletiyor. konu doğa bilimlerindeki son buluşlardan açılmıştı. Bu alanda Evelyn güçlüydü. Bir anlık dargınlığı hemen unutmuşlardı. Beatrice herkesi 4 mil yürümeye zorlamıştı. Bu onun zorunlu akşam menüsüydü. Yürüyüş yapmadığım zaman hem günlük yaşamda hem de iş yaşamımda yararsız olacağıma inanırım, diyordu diğerlerinin kendisine güçlükle yetişebildiği bir tempoyla koşarak. En güç yolları seçiyor, tırmanıyor ve şeritli bol eteğini yukarı çekerek yamaçtan aşağı koşuyordu. Şovda onun kadar antrenmanlı bir yürüyüşçüydü ve uzaktan Eleanor'a öyle hafif ve incecik görünüyordu ki. Hafif hafif esen rüzgar şovun kokulu saçlarını dalgalandırıyordu ve o çocuk gibi yüksek bir sesle gülüyordu sık sık. Ne kadar da saf, uyumlu bir insan diye düşünüyordu Eleanor onun hakkında. Evelyn ortada bir neden yokken Tassie'ye kızmıştı yine. Hem de yol üstünde sere serpe açmış sarı düğün çiçeklerini bastonuyla öfkeyle vurarak. Kocasının moral bozukluğu, duygulu ve hassas Eleanor'u hemen etkilemişti. Eleanor'un yüzü duygularını anında dışa vuruyordu. Genç kadının keyfi kaçtı, gözlerinin parıltısı söndü, hasta gibi görünüyordu. İyi bir gözlemci olan Shaw bunu fark etti ve Eleanor'u neşelendirmeye çalıştı ama boşunaydı. Yürüyüş sona eriyordu. Sidney Webb, Londra çevresindeki geniş kırları ve kent dışı yaşamanın rahatlığını övüyordu. Beatrice bir süre önce düzenlenen yardım amaçlı baloda eski bir liman işçisinin kızıyla dans eden tahtın varisi Prince Wills'e hayran kalmıştı. Laf arasında kızın babasının bir sendika yöneticisi olarak İngiltere'ye büyük hizmetler verdiğini ve kuşkusuz onu ileride lord yapacaklarını da ekleyiverdi. Webb'lerin de uyduğu sosyete kuralları gereğince ev sahipleri ve konukları yemeğe akşam kıyafetleriyle geldiler. Beatrice'in dekolte kıyafeti tıpkı ünlü Madame Recamier'in portresinde olduğu gibi ampir stilindeydi. Eleanor çağdaş modaya uygun giyinmişti. Korseli ve kısa kollu koyu kırmızı kıyafeti dantellerle süslenmişti. Bu kıyafet seçkin bir zevki olan Paris'teki Laura Lafarge'ın seçimiydi ve Tassie'ye çok yakışıyordu. Eleanor ağladığını gizlemek için yanaklarını pudralamak zorunda kalmıştı. Evelyn'le aralarındaki dargınlık sürüyordu. Evelyn kapris yapıyordu ve kalbinin ağrıdığını söylüyordu çünkü bu tür yakınmaların karısını korkuttuğunu biliyordu. Masada çoğunlukla Beatrice konuşuyordu. Bundan da çok memnun olduğu her halinden belliydi. Toplum yararına çalışmalarıyla doya doya övünme ve kenar mahallelerde yaşayan yoksulların yararlandığı banyoları, çamaşırhaneleri, atölyeleri tek tek sayma fırsatı bulmuştu. Tıpkı ilk tanışma balosunda olduğu gibi Eleanor için bu bir işkenceydi ve sıkıntıdan esnememek için kendini zor tutuyordu. Akşam yemeğinden sonra Beatrice Mendelssohn'un sözsüz şarkılarını ve Handel'in etüdünü çaldı. Ardından bir sigara yakan Fabiancıların yöneticisi Japonya'nın eninde sonunda eski sömürgesi olan Avustralya'yı İngiltere'den savaş yoluyla geri almak isteyip istemeyeceğine ilişkin endişesini dile getirdi. Bu konuda endişelenmemek için tüm sömürgelere bağımsızlık vermek daha iyi olmaz mı? Bu durumda varsın endişelensinler, dedi Eleanor. Her şeyin bir zamanı var, diye kestirip attı Beatrice. Shaw, Evelyn'den son piyesinden bir parça okumasını rica etti. O da bu isteği yerine getirdi. Daha sonra herkes konuşmaya başlayan Shaw'a döndü. Ne yapıyorsunuz siz? Akşam sona ermek üzere ve biz günümüzün en popüler ismi Ibsen'i daha telaffuz bile etmedik. Eminim Nora burada bulunan herkesin kalbini fethetmiştir. Bu piyes bütün bir çağı yansıtıyor. Daha yolun başında bir oyun yazarı olarak ne söyleyebilirim ki? Batakhaneleri yazalı çok oluyor. Şimdi bazı değişiklikler ve ekler yapıyorum. Umarım kralın sansürcüsü bu piyese halktan daha insaflı davranır. Orta sınıftan bayların öfkesini önceden kestirebiliyorum. Fakat tiyatro yapıtları, kitaplar ve çağdaş müziğin yaratacağı gürültünün yardımıyla onların taşlaşmış bilinçlerinde bir gedik açmanın zamanı geldi. Evelyn'ler Webb'lerde geceledikten sonra ertesi sabah Londra'ya döndüler. Engels'in morali çok yüksekti. Bir süre önce Liebknecht'i seçimlerden zaferle çıktığı için kutlamış ve Dresden'e şunları yazmıştı. Zafere giden yolda herhangi bir şaşkınlığa meydan vermemeye, kendi davamızı baltalamaya hakkımız yok. Düşmanlarımızın bizim için çalışmasını engellememeliyiz. Bu nedenle şu anda mümkün olduğunca barışçıl ve legal yollardan yararlanmak ve çatışmalara yol açacak her türlü gerekçeden kaçınmak gerektiği konusunda seninle aynı fikirdeyim. Ama ne şekilde ve hangi koşullarda olursa olsun zorbalığa karşı filipiklerini kabul edilemez buluyorum. Filipik, tahrik edici konuşma. Yunanlı hatip Demosthenes'in Kral 2. Filipos'u yermek için yaptığı sert konuşmalardan hareketle türetilmiş bir kavram. Birincisi, çünkü hiçbir rakip bu konuda sana hiçbir surette inanmaz. Onlar o kadar da aptal değiller. İkincisi, senin teorine göre ben ve Marx da anarşist görünürdük. Çünkü biz hiçbir zaman iyi yürekli protestanlar gibi sağ yanağımıza vurmayı aklına koyan birine sol yanağımızı da uzatmayı düşünmedik. Kuşkusuz bu kez ölçüyü biraz kaçırdın. Marşı geçip bize ne zaman gelmeyi düşündüğünü önceden bildir lütfen. Bu arada boş olan tek odamız var ve ilkbaharda bu oda genellikle dolu oluyor. Paskalya'da örneğin Şorlemer kalıyor. Lafarge'lar ya da Louis Katuski de gelebilir. Gördüğün gibi odayı senin için önceden ayarlamak gerekiyor. Eleanor, Webb'lere yaptıkları ziyaretle ilgili izlenimlerini Engels'le paylaşıyordu. Kendisine özgü farklı yüz ifadesi ve canlılığıyla Fabian topluluğunun iktidar düşkünü kurucusunun ve onun geniş perspektifli ve cesur çıkarımlar yapma yeteneğinden yoksun ama hiç de aptal olmayan uysal kocasının monologlarını Nim ve Engels'e aktarıyordu. Bir süre düşünüp ağzındaki proyu çiğnedikten sonra Engels, pek muhterem yerel önder Webb'in görüşlerine ilişkin değerlendirmen benimkiyle tamamen uyuşuyor. Bu Marx'ın öğretisine dar ufuklu, bayağı ve cüce bir saldırı yeltenişidir. Karı koca Webb'lerde düşünsel miyoplukla birlikte kendilerine aşırı bir güven var. Ne söyleyebiliriz? Fabianlar ki Marx da aynı ifadeyi kullanırdı, paçava ruhlu insanlar. Tarih onları tıpkı eski bir eşya gibi çöplüğe atacaktır. Şova gelince bir yazar olarak çok yetenekli ve zeki, hem dürüst hem de kariyer düşkünü değil ama bir ekonomist ve politikacı olarak beş para etmez. Ben buna inandım. Fakat geçelim en önemli konuya, Almanya'ya. Kuşkusuz orada seçimler Bismarck iktidarı için sonun başlangıcının sinyallerini veriyor. Nihayet dedi gülümseyerek. Bunun için ne kadar bekledik? Alman sosyal demokratlar bunun için ne kadar inatçı bir mücadele verdiler? İnsanın uğruna yıllarca mücadele ettiği bir davanın zaferini görmesinden daha büyük bir mutluluk yoktur yeryüzünde diye haykırdı Tassi. Tarihin daha pek çok bayramına tanık olacaksın. Bu yalnızca bir başlangıç. Tayin edici mücadeleler ve zaferler dönemi başlıyor. Engels sönmüş prosunu tekrar yaktı. O ve Eleanor aynı şeyi düşünüyordu. Bu yıl Engels 70 yaşını dolduracaktı. Generalin çalışma masasında ansiklopedik bir sözlük için elle yazılmış öz yaşamı duruyordu. Büyük ve zor bir yaşam Engels'in düzeltmeler ve ekler yaptığı bir makaleye sıkıştırılmıştı. Eleanor çocukluğundan beri Engels'e olan bir kızın babasına duyacağı içtenlikteki sevgisini dışa vurmaktan utanıyordu. Ama bazen içinden gelen coşkusuna engel olamıyor, ikinci babası ve öğretmeninin ağarmış sakallarına, yorgun göz kapaklarına bakarken onun kocaman ve henüz gücünü yitirmemiş elini derin bir minnettarlıkla sıkıyordu. Engels bu jesti anlıyordu. Sen Mısırlı bir köle gibi kendini Mağripliğe ve bize adadın. Şimdi de insanlar ve Mağripli'nin mirası için çalışıyorsun. Bir ansiklopedi maddesine sığdırdığın kısa öz yaşam öykün sadece seni çok kaba hatlarıyla anlatabilir. Ama bu sen değilsin sevgili Engels amca. Engels ise Marx'ın mirası için yaptıklarını asla yeterli bulmuyordu. O ölen yoldaşının çalışmalarının tüm ekonomi biliminde bir devrim yapacağına ve artık teorinin sağlam bir temele oturacağına, toplumsal devrim için savaşanların elinde onları zafere taşıyacak bir silah olacağına inanıyordu. Engels'in gözleri bozulmuştu ve üçüncü cildi dikte ettirmek zorunda kalmıştı. Marx'ın el yazmalarından büyük bir zevk alıyordu ve ölen dostunun yazdığı her sözcüğün altın değerinde olduğunu yineliyordu. Marx'la söyleşmek onun için hava gibi, ışık gibi bir ihtiyaçtı ve onun eseri üzerindeki çalışmalarının bitecek olması onu korkutuyordu. Bu durumda yoldaşı olmadan yaşamak zorunda kalacaktı. O da buna katlanamazdı. İşler her geçen gün artıyordu. İskandinavyalılar ve Almanlar, Romenler ve Ruslar, Fransızlar ve İngilizler, İtalyanlar, İspanyollar, Amerikalılar Engels'e mektuplar yazıyor, onunla söyleşmek istiyorlardı. Yalınlık, erişilebilirlik, yoldaşlarıyla emekçi insanlara ve gençlere özenin sınırı yoktu Engels'e. Pazar günleri Regent's Park'taki ev insanlarla doluydu ve Lenchen, devrimin önderi Marx'ın yoldaşı ve onunla birlikte bütün dünya proleterleri birleşin, sönmez meşalesini ateşleyen bir insanın elini sıkmaya, onunla görüş alışverişinde bulunmaya, onu dinlemeye gelenleri doyurmakta ve çay kahve yetiştirmekte zorlanıyordu. Stepyak, Kravchinki her zaman arzulanan bir konuktu. Bu yetenekli devrimci ve yazar, Helen de Mut'a mutlaka gelir, onun sağlığıyla ilgilenir ve ev işlerinde ona yardım önerirdi. Sonra da ev sahibinin çalışma odasının yolunu tutardı. Engels onu Rusça merhaba ve hoş geldiniz diye karşılardı ve sohbet koyulaşırdı. Henüz kara zindanında yaşananların etkisinden kurtulamadım dedi Engels. Kahraman insanların nasıl prangalara vurulduğunu hatırlayınca hapishaneler tarihinde bundan daha tüyler ürpertici bir şey olamaz diyor insan. Şu hayretler uyandıran genç Rus kadını Nadia Sigida'nın yiğitliği ise eminim hiçbir zaman unutulmayacaktır. Karadaki trajedi bu büyük kahramanlar ve devrim uğruna işkence görenlerin yaşam öyküsünü gözler önüne seriyor. Şu an liberallerin çarın kurtarıcılığına olan inançlarının epeyce sarsıldığını düşünüyorum. Sibirya'da Nerçinsk zindanından gelen ve Bay Kenan'ın sürgün koşullarına ilişkin haberler ve nihayet ana yurdunuzun değişik kentlerindeki üniversitelerde yaşanan çalkantılar birçoğunun gözlerini açacaktır sevgili Stepyak. Yapılan kötülükler arttıkça mutlaka bunun iyi sonuçları da olacaktır general. Çağdaş Rusya için anlaşılan böyle de olacak. Ancak diye sürdürdü konuşmasını yazar, gericiler tarafından tüm öncü ve düşünen insanlar için bir zindana dönüştürülen ülkemi elim kolum bağlı seyretmeye katlanamıyorum. Ben orada olmak istiyorum. Ne var ki henüz tamamlayamadığım kitabım beni İngiltere'de olmaya zorluyor. Söyleyin Stepyak, kara kahramanlarından birilerini tanıyor musunuz? Elbette, Emeğin Kurtuluşu grubunun örgütleyicilerinden birisi Plahanov ve Zasulich'in dostu inançlı Marksist Deitch orada. Freiburg'da illegal yayınla yakalanan o mu yoksa? Anımsadığım kadarıyla Kızıl Moteler ve bizim sosyal demokratın peşine düşmüşlerdi ama Deitch'i yakaladılar. Bismarck onu çara teslim etti, galiba böyleydi. Evet, gerçekten de öyle oldu. Muhteşem bir beldeğiniz var. Deitch prangaya vurulalı 5 yılı geçti. Cesur bir maladoy.